Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şuhur-u selasenizi tebrik ediyoruz. Regaib kandiliniz mübarek olsun inşallah. Şuhur-u selase yani üç aylar. Ahiret pazarı diyor. Uhrevi hasılat için dolayısıyla çok verimli, münbit bir mevsim. Bununla alakalı 14. Şua'da bir mektupta bir izah var. 5 günden sonra çok mübarek, çok mübarek ve çok sevaplı ibadet ayları olan Şuhur-u Selase gelecekler. Yani 3 aylar. Her hasenenin sevabı başka vakitte 10 ise Recep-i Şerif'te 100'den geçer. Şaban-ı Muazzam'da 300'den ziyade ve Ramazan-ı Mübarek'te 1000'e çıkar. Ve Cuma gecelerinde 1000'lere ve Leyle-i Kadir'de 30.000'e çıkar. Bu pek çok uhrevi faydeleri kazandıran ticaret-i uhrevenin bir kutsi pazarı, ticaret-i uhrevenin ahiret ticaretinin kutsi pazarı olan 3 aylar Recep-i Şerif, Şaban-ı Muazzam ve Ramazan-ı Mübarek'te sevab-ı amal 1'e 100, 1'e 300, 1'e 1000, 1'e 30 binlere kadar çıkıyor. Bu pek çok uhrevi faydeleri kazandıran ticaret-i uhreviyenin ahiret ticaretinin bir kutsi pazarı ve ehli hakikat ve ibadet için mümtaz bir meşheri, seçilmiş, seçkin bir sergisi, fuarı adeta ve 3 ayda 80 sene bir ömrü ehli imana temin eden 3 ayda 80 sene hem de baki ebedi bir ömrü kazandıran, müminlere temin eden Şuhur-u Selase ve dün itibariyle bu mevsime girmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla rahmet-i ilahiyenin gürül gürül sağanak halinde yağdığı, işte amellerimizin neşv-i nema bulduğu, filizlendiği, çok bereketli, çok verimli bir zaman 3 aylar. Cenab-ı Hak ruhuna uygun şekilde ihya etmeyi, yaşamayı cümlemize ihsan etsin. Ehli imanın, ehli İslam'ın birliğine, uhuvvetine, ittihadına, ittifakına da vesile eylesin inşallah. Sorularla İslamiyet'te geçen bilgiyi paylaşayım. Recep-i Şerif, yani şu andan itibaren İçinde bulunduğumuz ay tövbe ayıdır deniliyor. Yani günahlara tövbe istiğfar edip adeta yeni bir başlangıç yapmak, manevi hayatımızı yeniden onarmak için adeta bir fırsattır. Hani dua bahsinde, duada usul nasıl olmalı, nasıl dua edilmeli diye bir bahis var. Orada bir yol gösteriyor bize üstadımız. Diyor ki önce tövbe istiğfarla temizlenmeli. Ondan sonra salavat-ı şerife getirmeli. Sonra kişinin duası neyse o duasını yapar. Sonra tekrar salavat-ı şerife getirmeli. Niye? Önce temizlenmeli. Sonra salavat-ı şerife ortasında duasını yapmalı. Niye? Çünkü salavat-ı şerife Allah katında makbuldür. İki makbul duanın ortasında yapılan dua da makbuldür diye böyle şey yapıyor ama burada dikkatimizi çeken şu, duaya girmeden önce bir tövbe-i istiğfar gerekiyor, bir temizlenmek gerekiyor. Yine namaza başlamadan önce bir abdest alıyoruz, maddeten manen bir temizleniyoruz. Aynen bunun gibi 3 aylara girerken de tövbe istiğfar etmek, günahlarımızdan arınmak, tövbelerin çok kabul edildiği bir ay olan Recep-i Şerif'ten böylece istifade etmek ve bu karlı uhrevi hasılatın, ahiret ticaretinin külli ve karlı bir şekilde, bereketli şekilde yapıldığı bu ruhani, nurani ortama göre boyanmak lazım diye kanaatim geliyor. Şimdi bu vesileyle bugün biz tövbe istiğfardan bahsedeceğiz. Katrenin hatimesinde dört nevi hastalıktan bahsediyor. Birinci hastalık yeis, ümitsizlik. Bu rahmeti ilahiyeden ümidi kesmek, Allah'ın rahmetinden ümidi kesmek. Dolayısıyla ben artık daha adam olmam, ıslah olmam, cehennemden kurtulamam diye ümitsizlik karanlığına düşmek bir hastalık, bir yeis. Bunun tedavisi Kur'an eczanesinden alınan şu ayetle gösteriliyor. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taknetu min rahmetillah. İnnallâhe yâfiru zünûbe cemî'a innehu huvel gafûrur rahîm. Zümer suresinde 53. ayet. Ey günahta aşırı giden kullarım diye de meallendiriliyor. Kul ya ibadiyellezîne esrafu şu şekilde de meallendiriliyor. Nefislerine israf eden kullarım. Yani nefislerine derken insanın aza ve cihazatına, kendisine verilen organlarına, latifelerine, hissiyatına gereken kıymeti vermemesi, onları çok ucuz, çok adi, çok aşağı, süfli bir şekilde suistimal etmesi ve dolayısıyla o kıymetli aza ve cihazatı, o kıymetli duyguları, latifeleri, ebedi hayatı, sonsuz trilyonlar sene olan baki mes'ud bir hayatı kendine kazandıracak potansiyel ve kabiliyette olan bu donanımı, bu cihazatı adi, aşağı, ucuz bir şekilde kullanmak suretiyle israf eden kullarım. Bunu şöyle anlayabiliriz, bir örnek vereyim. Mesela altın yumurtlayan bir tavuğun müsaade etmezsiniz ki gitsin bir çöplükte eşinsin. Değil mi? Ona çok özel yerde bakarsınız. Çok özel bir şekilde beslersiniz. Gözünüz gibi korur, muhafaza edersiniz. Aynen onun gibi insan denilen bu fıtrat, bu potansiyel, bu cihazat, bu donanım, bu derinlik, bu koordinatlar var ya, altın yumurtlayan tavuk misali baki, ebedi, sonsuz saadeti netice verecek kabiliyet ve potansiyele sahip. Bunu günahlarda, çöplükte eşinmek nevinden orada burada kullanmak, elbette bu kıymetli aza ve cihazata ihanet etmek, onları israf etmek, onları çok ucuz, çok adi, çok süfli bir şekilde heba etmek ve hasarete uğramak, zarar etmek demektir. Bir örnek daha vereyim. Mesela adam gitse bir Porsche araba alsa veya bir Ferrari araba alsa 400, 500 bin lira, hatta 1 milyon lira vermek suretiyle. Onların da genelde üstü açık oluyor ya. Baksan ki pencereden adam o arabayla domates, patates satıyor. Yani bunun için bu kadar para vermeye gerekmez. Çok adi bir kamyonet de almak suretiyle bu iş yapılabilir değil mi? Yani dolayısıyla insan günah işlemek, haram işlerle meşgul olmak, iştigal etmek için yaratılmamış ve bunun kadar adi, basit ve ucuz da değildir. Dolayısıyla bizim bu kıymetli aza ve cihazatımızı Allah namına istihdam edersek, marifetullah, muhabbetullah, zikir, şükür manasında kullanırsak, semavat ve arzın ilahının bizden isteği nedir diyerek çalıştırırsak, dolayısıyla o zaman kamil manada kullanmış oluruz. Aksi takdirde israf etmiş oluruz. Onun için kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim, nefislerine israf eden kullarım. Yine de böyle de yapsanız la taknetu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şimdi 3 aylara girdik ya, şuhur-u selaseye. Tam da Allah'ın rahmetinden istifade etmenin zamanı ya. O kapıyı açan ilk anahtar tövbe. Önce tövbe, istiğfar edip dergâh-ı ilahiye iltica edecek bir yüzümüzün olması lazım. İşte ne kadar günahımız olursa olsun, taşınmayacak kadar, dağların taşıyamayacağı kadar günahımız olsun, okyanuslardan daha derin günahımız olsun, tövbe istiğfar etmeliyiz. Bu günahla ben batarım, her çiğ bat abat dememeliyiz ve Allah'ın rahmetinden ümit kesmemeliyiz. La taknetu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Niye? İnnallâhe, muhakkak ki Allah, yağfuruz zünübe cemi'a, bütün günahları affeder. Günahların istisnası yok. Her şeyi affeder. Günahın sınıfı ne olursa olsun affeder. Günahın ne kadar çok olursa olsun affeder. Çünkü niye bu günahı affettin diye Allah'a hesap soracak kimse yok. Bir, ikincisi, günah ne kadar büyük olursa, ne kadar dehşetli olursa olsun, onun bir sınırı var, bir hududu var. Allah'ın rahmetinin sınırı ve hududu yok. Allah'ın rahmeti sonsuzdur. Bu vesileyle bir şey anlatayım. Hazreti Musa aleyhisselam, Mütekellim ismine mazhar olduğu için Cenab-ı Hak'la bazen konuşuyor. Bir gün demiş ki, ya Rabbi, dünyanın en günahkar adamı kimdir? Cenab-ı Hak da buyurmuş. Demiş ki, işte filanca yerde, deniz sahilinde bir adam var, odur. Yanında da çocuğu var işte. Oraya git, onları görürsün. Oraya gitmiş, onları görmüş. Hakikaten bir adam deniz sahilinde oturmuş, yanında da bir çocuk var. Demiş ki, adama bakmış şöyle. Vay be demiş, dünyanın en günahkar adamı demek buymuş. Bir gün sonra, ya Rabbi demiş, dünyanın en günahsız adamı kimdir? Cenab-ı Hak buyurmuş, git demiş, işte sahilde bir adam var, yanında da bir çocuk var, işte o adam dünyanın en günahsız adamıdır. Hazreti Musa aleyhisselam gidiyor, bakıyor ki dün gördüğü adam, Allah Allah diyor ya, bu adam dün dünyanın en günahkar adamıydı. Bugün nasıl oluyor da dünyanın en günahsız adam oluyor? Ya Rabbi demiş, yani bu nasıl iş? Sonra Cenab-ı Hak ona adamla çocuk arasındaki konuşmayı, işte olayın şeyini anlatmış. Adam diyor ki, şey çocuk diyor ki, babacığım diyor, dünyada en büyük şey nedir? Oğlum diyor, şu gördüğün denizdir. Babacığım, dünya, bu gördüğüm denizden dünyada daha büyük bir şey nedir? Oğlum diyor, bu denizin dalgalarıdır. Babacığım diyor, bu denizin dalgalarında daha büyük bir şey yok mu? O nedir? Oğlum diyor, babanın günahlarıdır. Peki diyor, babacığım, babamın günahlarından daha büyük şey nedir? Diyor ki, Allah'ın rahmetidir. Böyle deyince Cenab-ı Hakk'ın rahmeti cuş-u huruşa geliyor. Ve o kişiyi affediyor. Dünyanın en günahkar adamıyken dünyanın en günahsız adamı oluyor. Bir örnek de yakın tarihten vereyim. Risale-i Nur talebelerinden. Hüsrev abiyi idamlık, müebbet, hapis mahpusları olan bir hapishaneye bir koğuşa atmışlar. Herhalde niyetleri iyi değildi. Ona zulmetsinler, eziyet etsinler, artık öldürsünler neyse diye çok sıkıntılı bir yere atmış. Herkes yani müebbetlik, idamlık, işte şu kadar adam öldürmüş, bu kadar adam kesmiş vesaire. Böyle insanlar, çok vahşi insanlar. Neyse, oraya girmiş, bir köşeye oturmuş, bir gün betonun üzerinde yatmış ama namazını kılmış. İşte evrada eskarıyla meşgul olmuş. Bu hali koğuş ağasının dikkatini çekmiş. Demiş o adamı getirin bana. Demiş hocam ben demiş şu kadar adamı dövdüm, bu kadar adamı şöyle yaptım, bu kadar hukuku gasp ettim, bu kadar hakka tecavüz ettim, şu kadar adamı da öldürdüm. Şimdi de bakayım Allah beni affeder mi? Bak demiş senden önce gelen hocalara da sordum. Bana dediler ki Allah seni affetmez. Verdim dayağı, verdim dayağı. Ona göre söyle demiş. Allah beni affeder mi? Hüsrev abi demiş ki, sen demiş nerelisin? Demiş ki, ben Karadenizliyim. Karadeniz'den demiş, bir kaşık su alınsa Karadeniz eksilir mi? Yok demiş, koskoca Karadeniz nasıl eksilecek? Demiş ki, Allah'ın rahmeti yanında senin günahların Karadeniz'den bir kaşık almak gibidir. Allah seni affeder deyince hey ulan demiş toplanın. Bütün mahkumlar gelmiş. Koşası ya ona itaat ediyorlar. Demiş ki beni affeden Allah sizi haydi haydi affeder. Hocam demiş bana anlattıklarını bunlara da anlat. Onlara da anlatmış. Sonra herkes gusül abdesti almaya başlamış. Sonra Hüsrev abi imam olmuş. Ötekiler de cemaat. Bakmışlar ki Hüsrev abi bir de şey sarıyor. Sarık sarıyor. Demişler ya bizim sarığımız yok. Ne yapalım? Çarşafları cayır cayır şey yapmışlar. Herkes sarıkları sarmışlar. Namaza durmuşlar. Sonra şeyler, gardiyanlar bir ses duyuyor. Ya Cemilü ya Allah, ya Garibü ya Allah. Bak, bakıyorlar ki ya koğuştan koro halinde cemaatle tesbihat yapılıyor. Ya hayırdır? Bir gitmişler bakmışlar ki işte Hüsrev abi, imam ötekiler de cemaat tesbihat yapıyorlar. Hatta Bayram abinin hatıratlarında okumuştum. Diyor ki biz diyor hapishanede çoklara vesile olduk. Risale-i Nur'ları okudular. Tövbe istiğfar ettiler. Namaza başladılar. Çoklarına da Kur'an-ı Kerim öğrettik. Kur'an öğrendiler. Bazılarını Kur'an okurken, bazılarını namaz kılarken, bazılarını tesbihat yaparken alıp götürüp astılar diyor. İdamlık oldukları için astılar diyor. Ya diyor onlar kumar oynarken, hapishanede bu işler meşhur, kumardır, şudur budur. Gayrimeşru işlerle iştigal ederken götürselerdi. Elhamdülillah diyor. Hani şeyde de tarçiyatta da geçiyor bazı yerlerde. Hani tahta kurusunu öldürmek caiz mi diye soruyorlarmış üstadat abilere. Halbuki dışarıda adam öldürmüş içeri girmişler. Sonra da diyorlarmış o da hatıratlarda okumuştum. Ya biz diyorlarmış dışarıda adam öldürdük içeride böcek öldüremiyoruz. Yani iman inkişaf edince elhamdülillah. Evet. Yani günah ne kadar şey olursa olsun Allah'ın rahmeti yanında hiçtir. İnna Allah yağfiru zunube cemia. Allah bütün günahları affeder. İnnehu huvel gafurur rahim. Allah gafurdur. Rahimdir. Allah gaffardır. Allah tevvaptır, affedicidir, afudur, mağfiret edicidir. Rauftur, tevvaptır, tövbeleri kabul edicidir. Yeter ki iman eden kulları ona iltica etsin, sığınsın. Onun rahmetinden ümidini kesmesin. Yeter ki samimi olsunlar, yeter ki dürüst olsunlar. Yeter ki ya Rabbi hatalarımı anladım, kusurlarımı anladım. Sen zaten bunlardan habersiz değilsin. Senin huzurunda itiraf ediyorum, istiğfar ediyorum, istiaze ediyorum, şeytanın şerrinden korunmak istiyorum. Senin rahmetini talep ediyorum. Ya Rabbi beni mağfiret et diye Allah'a yalvarsın. Nasıl peki tövbe istiğfar edilmeli? Tahrim suresi 8. ayette Cenab-ı Hak, ey iman edenler, tövbe-i nasuhla tövbe edin diyor. Nasuh, alakalı bir araştırma yapmıştım zamanında. Mevlana Hazretleri Mesnevi'de Nasuh'tan bahsediyor. Nasuh genç bir çocuk. Ama çok güzel bir genç. Bir erkek ama çok güzel bir erkek. Yani yüzünde pürüz yok, kıl yok. Çok böyle güzel yaratılmış. O bu şeyini suistimal ediyor. Yani nefsinin arzularını tatmin etmek için bunu kullanıyor. Mevlana Hazretleri'nin anlattığına göre. İşte bir hamama gidiyor, kadınlar hamamına, kadın kılığına giriyor. Bu şekilde işte kendisini şey yapıyor. Bir gün o hamama o oranın hakimlerinden birisi, idarecilerinden birisinin kızı geliyor ve bir yüzüğü kayboluyor. Veya işte kolyesi kayboluyor neyse. Hemen diyorlar ki işte bulun, arayın bulun. Kim aldıysa çıkarsın. Yoksa herkesi tek tek soyup arayacağız. Gerçekten de sıraya diziyorlar. O mücevheri bulmak için Nasuh da biraz arkalara doğru sırada. O sıra ya Rab ediyor. Ne olur bana yardım et. Benim ayıbımı ortaya dökme. Bana yardım et. Sana söz veriyorum. Tövbe istiğfar ediyorum. Ne olur benim bu tövbemi kabul et. Bir daha asla buna tenezzül etmeyeceğim. Bana yardım et. Bunun üzerine bu tövbe, samimi tövbesinden sonra sıra ona gelmeden bulunuyor. Ve işte yine Mevlana Hazretleri'nin anlattığına göre diyor ki Cenab-ı Hüda'ya öyle bir tövbe istiğfar ettim ki can tenden çıkana dek bu tövbemi bozmayacağım. Yani ölene kadar bu tövbemden geri dönmeyeceğim. Cenab-ı Hak da işte bu manada tövbe-i nasuhla tövbe edin. Yani ineğin memesinden sütü sağdığınız zaman o sütü tekrar oraya döndürmek mümkün mü? Elbette değil. Aynen onun gibi bir niyet, onun gibi bir azimle tövbe istiğfar etmek. Yani günaha oruçlu olmak. Adeta ondan ciddi manada kendimizi muhafaza etmek. Yani günah tutkunluğundan üç talakla boşanmak. Bir daha ona asla geriye dönmemecesine tövbe istiğfar etmek. Tabi bu şu demek değil. Peki ben tövbe istiğfar ettim de oldu, hata ettim, bozdum, ne yapacağım? Yine aynı kararlılık, yine tövbe-i nasuhla, yine aynı samimiyetle, aynı yüksek azimle tövbe istiğfar etmek, pişman olmak, Cenab-ı Hakk'a iltica etmek lazım. Evet. İstihaze Risalesi'nin sonunda bir yer var. Orayı okuyarak devam edelim inşallah. Şeytanın mühim bir desisesini anlatıyor. Önemli bir desisesi, hilesi şeytanın neymiş? İnsana kusurunu itiraf ettirmemektir. Yani insan hata işler, günah işler, onu sanki işlememiş gibi göstermeye çalışıyor. Niye? Ta ki istiğfar ve istiaze yolunu kapasın. Onun kusur olduğunu, günah olduğunu bilse insan ne yapacak? Dehşete düşecek. Ya Rabbi ben çok büyük bir yanlış, hata yaptım, affet deyip tövbe istiğfar edecek ve Allah'ın rahmetine iltica edip şeytanın hücumundan, şeytanın işte hıyanetinden, ihanetinden Allah'a sığınmış olacak. Bunu bildiği için şeytan onun kusurunu itiraf ettirmiyor. Tövbe istiğfar etmesine set çekiyor adeta. Hem nefsi insaniyenin enaniyetini tahrik edip, gururunu, kibrini tahrik edip, ta ki nefis kendini avukat gibi müdafaa etsin. Adeta taksirattan takdis etsin. Yani sen hata edecek, yanlış yapacak adam değilsin. Sen şöylesin, sen şusun, sen busun deyip onu kibrini, gururunu şişirmek, büyütmek suretiyle kendisine adeta kusur işlemekten muhafaza edilmiş birisi gibi göstermeye çalışıyor. Dolayısıyla şeytanı dinleyen bir nefis kusurunu görmek istemez. Görse de yüz tevil ile tevil ettirir. Kusurunu görmek istemez şeytanın hilesi sebebiyle. Görse de sanki mazurmuş gibi, sanki o günahı işlemeye mecburmuş gibi, sanki o haramı işledi ama helalmiş gibi ona bir ruhsat veriyor adeta. Yani mesela örneğin bu zamanda faizsiz ticaret olmaz. Yani bu meşru bir şey sanki deyip nefsini hatasını tevil ediyor. Ve aynur rıda an kulli aybin kelile. Rıza nazarı ayıplara karşı kördür. İnsan kendisinden razı olursa, dolayısıyla kendisine baktığı zaman hatasını, kusurunu görmez. Ama kendisinden razı olmazsa, kendisini hain, kendisini ebedi hayatı kazandıracak, 100 milyon seneleri tahrip edip kaybettirecek bir nefis taşıdığını bilirse, adeta potansiyel bir firavun, bir nemrutun içinde olduğunu bilirse, o zaman kendine rıza nazarıyla bakmaz. Hataları onun mahiyet aynasında oynamaya başlar. O zaman da tabii ki tövbe, istiğfar kapısı her zaman açık olur. Cenab-ı Hakk'ın rahmetine sığınır. Mesela Hazreti Ebu Hureyre o kadar çok tövbe istiğfar ediyormuş ki, günde yüzlerce belki tövbe istiğfar ediyormuş. Bu Ashab-ı Suffa'nın demirbaş talebelerinde en çok hadis rivayet eden sahabelerden birisi. Neredeyse Peygamberimizin dizinin dibinden ayrılmamış. Neredeyse Hazreti Peygamber'in ağzından ne çıkarsa kaydetmiş, zapt etmiş. İşte bugüne kadar o hadis-i şerifler bize geliyor. Onun büyük bir şeyi var, emeği var bunda. Bu kadar mübarek bir zat. O kadar tövbe istiğfar ediyor ki kendisine sormuşlar. Demişler ki ya sen niye bu kadar çok tövbe istiğfar ediyorsun? Demiş ne yapayım demiş benim günahlarıma ancak bu kadarı kafi gelir. Evet. Ve aynur rıda külli aybin kelile sırrı ile nefsine nazar-ı rıza ile baktığı için ayıbını görmez. Ayıbını görmediği için itiraf etmez. Ayıp yok ki, görmüyor ki neyi itiraf etsin? Ya Rabbi ben şunu ettim, şunu yaptım diyecek bir şey görmediği için o tövbe, istiğfar yani o arınma musluğunun altında gusletmez tabii o zaman. Ayıbını görmediği için itiraf etmez, istiğfar etmez, istiaze etmez. Ne olur? Şeytana maskara olur. Bir böyle bir de İşte o yeiste ifade ediliyor. Mesela ben diyor bu kadar günah işlemişim. Daha Allah beni affetmez. Ben diyor işte artık cennete gidecek adam değilim. O da şeytanın bir hilesi. O da Allah'ın sonsuz rahmetinden ümit kestirmeye sebep olan ümitsizlik, karamsarlık hastalığı. Psikolojide öğrenilmiş çaresizlik diye bir şey var. Tıpkı ubudiyette öğrenilmiş çaresizlik hastalığına yani yeis mikrobunun içine girmesiyle kapılanlar işte Allah beni affetmez deyip tövbe istiğfar etmiyor ve daha ölmeden kendisini ebedi cehenneme gidecek yani fırsat elindeyken kendisini ebedi cehenneme gidecek şekilde görüyor ve hata ediyorlar. Bu şekilde de şeytana insan maskara oluyor. Nasıl mesela bir örnek vereyim. Öğrenilmiş çaresizlik. Mesela Afrika'da fil terbiyecileri fil yavrusu doğduğunda onu bir zincirle kazığa bağlıyorlar. Sonra işte o fil çekiyor kazığı tabii gücü sınırlı olduğu için küçük olduğu için o kazığı kopartacak kadar veya o zinciri kurtaracak kadar değil. Çekiyor olmuyor, Uğraşıyor. Belki günlerce, belki aylarca uğraşıyor. Sonra ümidi kesiyor. Bu kazıktan, bu zinciri ben kopartamam. Ben buna mahkumum. Sonra o fil 3 ton, 4 ton oluyor. Şöyle bir hafif çekse ne zincir kalır ne kazık, ama çekmiyor. Neden? Çünkü ona çaresizlik öğretilmiş. Yine aynı deneyi şeyde, büyük bir camakanlı havuzda yapmışlar. Bir tarafa köpek balığını atıyorlar. Diğer tarafa da köpek balığının yiyecekleri, balıkları koyuyorlar. Ortaya da bir cam çekiyorlar. Köpek balığı oraya saldırıyor, saldırıyor, saldırıyor ama o balıklara bir türlü şey yapamıyor. Ulaşamıyor. Niye? Cam var. Bir gün, iki gün, üç gün, neyse ne kadarsa bu deney yapılıyor. Sonra aradan camı kaldırıyorlar. Köpek balığı artık daha oraya gitmiyor. Çünkü oraya zamanında çok uğraştı, geçemedi ya. Yine öyle geçemeyeceğini zannediyor. Aslında cam falan yok. İşte buna öğrenilmiş çaresizlik örnekleri diye anlatılıyor. İşte dolayısıyla insan da günah işliye işliye işliye işliye artık Allah'ın rahmetinden ümidi kesiyor. Artık Allah beni affetmez diye şeytan ona bir çaresizliği yutturuyor. Buna öğretiyor. Allah seni affetmez. O kadar günah işledin ki. İşte biraz yeltense sen, ya utanmıyorsun bu kadar günahlarla. Camiye mi gideceksin? Namaza mı başlayacaksın vesaire gibi. Onu uzaklaştırıyor. İşte insan bu kusurlarını itiraf etse, tövbe istiğfara sarılsa, şeytana maskara olmaktan, yeis hastalığının dehşetine kapılmaktan kurtulabilir. Evet, Hazreti Yusuf aleyhisselam gibi bir peygamberi alişan, şanı yüce peygamber Yusuf aleyhisselam ne demiş Yusuf suresinde? وَمَا اُبَرِّئُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّٰئِ İlla ma rahime Rabbi. Yani nefsim emmare olan, yani kötülüğü emreder. Bana bir hayır, bir iyilik gelmişse o ancak Allah'ın rahmetindendir. Ben kendimi temize çıkarmıyorum. Dediği halde nasıl nefse itimat edilebilir, güvenilebilir? Nefsini ittiham eden, nefsini suçlayan, onu avukat gibi değil de bir savcı muamelesiyle ona nazar eden kusurunu görür. Kusurunu itiraf eden, ya Rabbi işte şu kusurum var diyen istiğfar eder. İstiğfar eden istiaze eder. Allah'ın işte rahmetine, muhafazasına girer. İstiaze eden de şeytanın şerrinden kurtulur. Kusurunu görmemek o kusurdan daha büyük bir kusurdur. Kusurunu itiraf etmemek büyük bir noksanlıktır. Kusurunu görse o kusur kusurluktan çıkar. Çünkü insanın kusurunu görmesi de manevi bir tövbedir. İtiraf etse affa müstahak olur. Beyazıt Bistami Hazretleri, bir hikayecik anlatayım, bitirelim. Beyazıt Bistami Hazretleri bir gün bir akıl hastanesinin önünden geçiyor. Eski zamanda hani ilaçları havanda dövüyorlar ya, bir doktor da havanda ilaç dövüyormuş. Yani doktora demiş ki latife bari, benim demiş çok günahlarım var. Bana göre de bir ilaç var mı? Bunun üzerine doktor cevap vermeden hastanenin penceresinden bir tane hasta seslenmiş. Demiş ki tövbe köküyle istiğfar yaprağını karıştır. Kalp havanında tevhid tokmağıyla, zikir tokmağıyla döv. İnsaf eleğinden geçir, gözyaşıyla yoğur. Sabah akşam ye. Bak demiş, hastalığından hiçbir eser kalmayacak. Ya akıl hastası ama deli mi, veli mi? Demiş ki dünya hastanesinde ne doktorlar var. Evet. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.